Tanrı merhameti Tanrı'dır. Sınırsız derece seviyor. Sınırsız merhamet de bize merhamet gösteren Tanrı'dır. Yani bize acıyor. Tanrı İblis ve insan İblis ve insanı ayrediyor. Aslında İblis melekti. Melekler gökte bol bol var. Tanrı'ya hizmet eden gökteki melekler vardı. Orada yoldan sapmış ve günah işlemiş. Ve göğü kirletti. Böyle melekleri Tanrı bağladı. Ve onlar hepsi ölüler diyarına yargı gününe kadar hapsetti. Yani bunları ölüler diyarına hapseden kişiler kim oluyor? Göksel ordular oluyor. Bu göksel ordular gökte olsun, bu dünyada olsun Tanrı'nın yapmak istediği işlerini Tanrı'nın işlerini engelleyen herhangi bir şey varsa yani onunla savaşan bir melektir. Dolayısıyla bu melekleri koruyanların başı baş melek oluyor. Ve haber ileten melek var. Haber ileten güzel haberleri böyle ileten melekler var. O meleklerinden biri o melekleri yöneten bir melek var ki o Cebrail oluyor. Yani bu da baş melek oluyor. Bir de Tanrı övünüyor. Mesela gökteki melekler tarafından övünülüyor. Gökte böyle Tanrı'ya ilahi söyleyen melekler var. Onları yöneten bir melek var. Bu da bir baş melek oluyor. Onun adı Lucifer oluyor. Işık meleği anlamına geliyor. Bütün baş meleklerle birlikte melekler kendi görevini yapıyorlar. Çok iyice çalışıyorlar. Ama Lucifer diye bir melek var. Kendisi çok güzel olduğu için, çok harika bir melek olduğu için gururlanmış ve Tanrı'yı ihmal etti. Tanrı'ya karşı çıktı. Bu şekilde şeytan demek karşı çıkan anlamına geliyor. Düşman anlamına geliyor. Bu baş melek şeytan oldu. Karşı çıkan biri oldu. Dolayısıyla onları artık karanlığa hapsetti. Sonsuza dek ceza alsın diye cehenneme atarak ceza vermek için onları hapiste böyle koruyanlar göksel ordular oluyor. Biz yani şöyle düşünüyoruz. Niçin melek nasıl yoldan sapabiliyor diye düşünebiliriz. Sadece lekesiz ve mükemmel olan kişi sadece Tanrı, tek Tanrı'dır. Melekler de Tanrı tarafından yaratılmış olan bir yaratık oluyor. Yaratık olarak bir özelliği var, karakteri var ve şartlar var. Yani bu yaratık olarak mükemmel. Ama melek oluyor diye Tanrı gibi sanki lekesizmiş falan değil. Çünkü melekler de Tanrı tarafından yaratılmış bir varlıktır. Onlar da Tanrı aracılığıyla sonsuz yaşıyor. Tanrı sayesinde sonsuz yaşıyor. Ama Yuhanna 12:48'te İsa Mesih dedi ki Tanrı'nın buyruğu sonsuz yaşam oluyor dedi. Yani Tanrı'nın buyruğunu sürekli kabul etmeli, itaat etmeli. O zaman ruh sonsuza de yaşayabiliyor. Bunun için itaat etmesi gereken yaratık, yaratığın iradesi ya itaat etmeyebilir ya da itaat edebiliyor. Bu iki iradesi var. Bu iki iradesi olması gerekiyor. O yüzden siz şunu iyice bilmeniz gerekiyor. İnsanın bedeni de aynıdır. Ruhun tufanında mesela tufandan dolayı ölmüş olan bütün bedenler, onlar arasında da doğru insan vardı ve ünlü insan vardı, mükemmel insan vardı, harika bir şekilde eğitim almış insanlar da vardı. Ama herhangi bir beden olsun kurtulamaz. Niçin? Çünkü beden sadece benliğin tutkusu denen özelliği var. Ve benliğin tutkusu içinde bedenin bir özelliği var. Benlik yani 10.000 tane çeşittir. Onlardan herhangi bir şey olsun Tanrı'nın yasasını izleyen yok. Ya da Tanrı'yla ilişki kurabilen hiçbir beden yoktur. Romalılar 8:5'ten 7'ye kadar İsa Mesih yani orada Kutsal Kitap diyor ki benlik Tanrı'yı hoşnut edemez diyor. Benliğin düşüncesi Tanrı'ya düşmandır diyor. Dolayısıyla benliğe göre yaşarsa mutlaka mahvolur diye yazılmıştır. Dolayısıyla kutsal ruhla yaşamazsa yani olmaz. O yüzden Hristiyanlar içinde Mesih'in ruhu yani kutsal ruh olması lazım diye 9. ayette anlatıyor. Yani benliğin düşüncesi %100 milyarlarca özellikler var. Onlardan %100 hiç Tanrı'nın yasasına tam terstir. Niçin? Bu şekilde itaat etmediği zaman yap diyor. Şunu yap diyor. Bunu yap diyor. Tanrı'nın buyruk. Yani bar. Buna itaat etmek lazım ki onların ruhu yaşayabiliyor. Bu yüzden bütün insan bir kere ölür diyor. Ondan sonra yargı var diyor. Yani bunun gibi ruhu yaşamazsa onun ruhu, onun canı mutlaka cehenneme atırmak zorunda kalır ve ölmek zorunda kalır. O yüzden insanı yaşatma için, kurtarma için insanlara ruh verdi. Bu gökte yaratılmış bir ruhtur. Gökte ruhu yarattı ve bu yeryüzünde yaratılmış olan beden içine bu ruhu verdi ve bu insan yaşayan can oldu. Beden ve can vardı sadece ama ruh verdiği için artık ruh, beden ve canla oluşmaktadır. Niçin ruh verdi? Çünkü gökte yaratılmış olan ruh olması lazım ki Tanrı'yla ilişki kurabiliyor. Tanrı'nın sözünü alabiliyor ve itaat edebiliyor. Bu yüzden insana ruh verdi. Ruh üfredi. Bu yüzden şimdi artık insan Tanrı'nın sözünü alırsa sonsuz yaşayacak. Ama İblis bunu kıskandı. Kendisi gökte yaratılmış, çok yüceltilmiş bir baş melekti ama kovuldu, öle diyarına atılmış ve karanlığa hapis edilmiş. Ondan sonra sonsuza dek tekrar göğe gidemez. Çünkü kutsal kitap diyor ki günah işlemiş olan melekleri bağışlamaz diyor. Yani hiçbir şart yok. Ruh eğer yoldan saparsa bağışlanamaz. 2. Petrus 2, 3 ve 4'te diyor ki melek günah işlerse sonsuza dek bağışlanamaz diyor. Tekrar geri dönmez diyor. Ama yeryüzünde yaratılmış olan insan topraktan yaratıldığı için başka hayvanlarla birlikte bu dünyada yaşayarak eğer ölürse toprağa döner. Yani ölümden sonraki bir yaşam yoktu. O yüzden İblis o insanları da lanetlemek istiyor. Ama beden ölürse tamamen biter. Yani çocuk olsun, ihtiyar olsun. Ölürse mesela öldükten sonraki yaşam yok. Ama Tanrı insan için yaşam şorluğunu üfledikten sonra artık Tanrı'nın sözünü alırsa insan göğe giriyor. Kendisi gökten kovulmuş ve tekrar geri dönemiyormuş. Ama insan bu dünyada yaratılmış olduğu halde göğe alınabiliyor. Bu yüzden İblis çok kıskandı ve insanın ruhu yok etmeye çalışır. O yüzden Havva'yı, yani o kadını ayarttı. Tanrı Adem'e sordu. Kim sana bunu söyledi? Tanrı'nın bana verdiği kadın ye dediği için ben yedim. Kadına söyledi ki sana kim söyledi diye sordu Tanrı. Yılan beni kandırdı dedi. O yüzden Tanrı yılana dedi ki sen kadına düşman olacaksınız. Yani iblis insanın bedeniyle düşman olmuyor. İnsanın ruhuyla düşman oluyor. İnsanın ruhu hayvan olsun, domuz olsun, inek olsun. Yani sadece beden var. Onlar düşman değil. Ama insanın ruhu iblisin düşmanı oluyor. Sen bir düşman olarak cehenneme atılıncaya kadar düşman olacak diyor. Ondan sonra sen karın üstünde sürüneceksiniz ve toprak yiyeceksiniz dedi. Bu yüzden bugünlerdeki insanlar, biz sürekli bazı istiyoruz ama yasa, eski antlaşmadaki yasa, kutsal yasada görünen bütün şeyler sadece gölge. Yani bir model dedim. Yani eski antlaşmadaki insanlar ruhsal şeyler hakkında pek bilmiyor. Onlar Tanrı ruh olduğunu sadece biliyorlar. Kendisi ruhsal varlık olduğunu bilmiyor. Ruhsal yaşam ne olduğunu bilmiyor. Onlar ama sadece Kenan ülkesine doğru ilerledi. Yeruşalim'e doğru ilerledi. O yüzden Tanrı yeni Yeruşalim. Yeni Yeruşalim'in bir örnektir bu. O yüzden onlar sadece bedenin bedensel buyruklarına göre bedensel olarak sadece Tanrı'ya hizmet ettiler. Bu yüzden bedence sabat gününü çiğnersemiz hemen öldürüldü ve savaşta öldürüldü. Hayvanlar tarafından yırtılarak öldü. Yani hemen beden ceza alırdı. Lanet aldı. Bu bir model oluyor. Model oluyor. Mesih'in gelişinden sonra biz artık yasa bitti. Mesih'in gelişinden sonra şimdi artık bu Yeruşalim değil, elle yapılan Yeruşalim değil, elle yapılmamış. Şu yeni Yeruşalim'e doğru ilerliyoruz. Yani göğe doğru ilerliyoruz. Bu yüzden bu yasa altında yaşamış olan bütün eski antlaşmadaki oralarla sadece bir model olarak Mısır'dan çıkışı da mesela İbris'ten çıkmasını gösteren bir model oluyor. Gölgesi oluyor. Bu yüzden insan beden mesela sıkıntı çekince insanın bedeni sıkıntı çekince acaba ben günah mı işledim diyor. Çocuklar mesela düşmüş, yara alırsa mesela benim günahımdan dolayı diyorlar. Sürekli. Bunu iyice işitmeniz lazım. Şimdi de ceza almakta olduğunu düşünüyorlar. Eski antlaşmadaki insanlar bütün kutsal yasa bedenin yasası oluyor. Kutsal kitapta yazılıyor böyle. Bu sadece bir model ya da gölge oluyor. Biz şunu bilmemiz lazım. İnsan günah işlediği zaman artık ceza yani bedenle yani almayacak. Beden olarak almayacaktır. Bu yüzden günah işleyerek de mesela hastalanmayan, ceza almayanlar ne kadar çok var değil mi? Para kazanıp çok zengin olmuş ve çok iyice yaşayanlar çok var değil mi? Ama bu ceza Rab tekrar geldiğinde ondan sonra ceza başlıyor. Yani bu ruh için. Beden bu dünyada lanet almak. Cin yani bedenin içinde mesela sıkıntı verir ya da durumundan dolayı, çevredeki çevrelerden dolayı öyle sıkıntı çekebiliyor. Ama yani buna Tanrı ceza veriyor diye düşünmemek lazım. Kutsal kitap ne diyor? Yani sıkıntı çektiğiniz zaman Tanrı bize ceza veriyor diye düşünmeyin diyor kutsal kitapta. Rab tekrar geldikten sonra, ondan sonra Tanrı'nın cezası var. Dolayısıyla Tanrı bizim tekrar ruhumuzu yaşatmak istiyor ve Tanrı'nın sözünü, Tanrı'nın sözüne itaat edebilsin diye ruhumuzu yaşatmak istiyor. Ben anlattığım gibi insanın karakteri %100 yani Tanrı'nın sözünü itaat etmek çok zor. Bu yüzden yani 10.000 tane olsun itaat etmemiz lazım ki ruh yaşayabilir. O yüzden ruhumuz sürekli Tanrı'nın sözünü içterek itaat ediyoruz. Yani Tanrı'nın sözüyle yaşıyoruz. Ruhuyla yaşıyoruz. Gerçekle yaşıyoruz. Niçin? Çünkü gerçek benim iradesimle tamamen ters oluyor. İnsanın karakteriyle tamamen ters oluyor. Gerçekle yaşamak benimle tamamen ters olarak yaşamaktır. O yüzden gerçekle sadece biz özgür kullanabiliriz. Gerçekle yaşayanları sonsuz yaşama kavuşturacaktır. Dolayısıyla Tanrı bu yoldan sapmış olan insanlara acıdı. Tanrı insanı iblisle tamamen başka bir şey olarak davranıyor. Yani aynı şey olarak davranmıyor. İblisi bağışlamaz. Mesela Yahuda 6. ayette ne diyor? Yoldan sapmış meleği bağışlamaz diyor. Sadece karanlığa hapsetti diyor. Artık cehennem yargısına kadar. Yargı alınca cehenneme girecek. O yüzden siz ruhunuz yaşayıp Tanrı'nın sözünü itaat edecek misiniz? Yoksa ruhunuz ölü olup hayat benliğine göre iblisi izleyerek mahvolacak mısınız diyor. O zaman bedenle yaşarak beden ölürse ruhu iblisin ardından cehenneme gitmek zorundadır. Yani Matta kitapta anlattığı gibi. 25-42'de yazılıyor yani Matta kitapta. Biz gerçekten bu gerçek olduğunu iyice anlıyoruz değil mi? Dolayısıyla Tanrı bizi sevdi. İblisi başlamaz ama insanlara merhamet gösteriyor. İnsanlara azıyor. İnsanlar için bağışlama denen sevgi gösterdi. Biz Tanrı tarafından sevgi aldık derken bazı insanlar mesela biraz para kazanırsa Tanrı bizi seviyor falan diyor. O da mesela yani olabilir. O da sevgi olabilir ama Tanrı Yuhanna 3:16'da anlattığı gibi Tanrı bu kadar dünyayı sevdi diyor. Biricik oğlunu verdi diyor. Çünkü ona imanan herkes mahvolmasın. İnsan iblisle birlikte mahvolmaması için. İblis gökten atıldı, artık geri dönmez. Ama insan için iblis gibi mahvolmasın diye sonsuza dek göğe gitsin ve sonsuz yaşasın diye. Yani sevdi. Bu ne oluyor? Bağışlamak. Yani iblis bağışlanamaz. Kutsal kitabın birçok yerinde bu konuda anlatıyor. Ama insanları bağışlıyor. Yesaya 1, 18, 18-19'da da benle tartışalım diyor. Sizin günah ne kadar çok olsa da bembeyaz olacak diyor. Yani ne kadar kırmızı olsa da koyunun tüy gibi olacak diyor. Yani bağışlayacağını söylüyor. Oysa biz lütuf aldım derken bağışlandım demektir. Bağışlandım. Tanrı'nın sevgisini alanlar bağışlanmış insanlar oluyor. Geçmişte, şimdi yani şingil ibadet yerinde sonra kilise ve Bere Akademi diye bir plaka vardı. Bir kişi bunu bakmış. Mesela bir iki Budist rahip bunu bakmış. O yüzden bir etki almış. Bunu kim yazmış diye. Pastorum yazdı deyince ibadete geldi. Yani rahibin özel giysisiyle geldiği için ben çok şaşırdım. Dokcong'da üniversite öğrenciler için bir kamp vardı. Oraya götürdüm. Lütuf alsın diye. Çok okumuş bir insandı. Çok erdemli bir kişiydi. Ama bu kişi Bulguksa denen Budist tapınağında 20 yıldır kendisini yetiştirmiş rahip olarak. Ondan sonra tapınağın bir bakan olmuş, gözetmen olmuş. O yüzden ben konuştum onunla. Budizm'de şimdi rahip bizdana göre yaşamak için ne kadar çalışıyorsunuz değil mi? Dedi. Biz çocukken mesela büyük annem Sudoksa denen Budist tapınağında ki insanlarla arkadaşlık oldu. O yüzden sık sık bunu işittim. Sısır denen bir şey var. Bir tane pirinçinin onda bire kadar çok küçük oluyor. Siz de belki işitmiş olabilirsiniz. O Budist rahip geçerken onu dokunarak 3 tane pirinç varmış. Ondan dolayı yani o pirinç 3 tane pirinç 3 tane düştüğü için 3 yıldır bir inek olup onun evinde çalışmış. Budizm'de o kadar bağışlamıyor. Yani mutlaka ölç almak gerekiyor. Mutlaka günahını ödemesi gerekiyor. Yani bağışlama yok. O yüzden bütün hayat boyunca öyle yaşamış. O yüzden ben Budist rahibe söyledim. Budist rahip oldun ve yetiştirdin kendinizi. Hiçbir zaman bağışlamış mısınız diye sordum. O da ağrıyor. Çünkü hiçbir zaman bağışlamamıştır. Hristiyanlıkta ama ne oluyor? Yani düne kadar yoldan sapmış yani sarhoş ne kadar günah işlemiş olsa da mesela bağışlanabiliyor. Bizim günahımız var ve günah işledi ama biz Tanrı'nın önünde bağışlandık. Melek Tanrı'yı kim olarak düşünüyor? Kendisini yargılayacak olan yargıç olarak düşünüyor. Bugün siz ve ben Tanrı'ya baba diyoruz. Baba ne oluyor? Baba sürekli bağışlayan kişi oluyor. Sınırsız derece bağışlıyor. Yani eğer baba oğlunu bağışlamazsa hiçbir oğul hayatta kalamayacaktı. Doğuştan beri bütün hayat boyunca ölünce dek baba oğlu bağışlıyor. Babanın sevgisi ne oluyor? Oğlunu seviyor, bağışlıyor. Babası eğitimsiz olsa da, dünyada o kadar çok yaşadığı için tecrübeli, o yüzden benim tecrübem gibi o tecrübe yaşarsanız hata yapmayacaksınız diye düşünebilir babalar. Sürekli bu şekilde oğluna bakarak terbiye eder. Ama oğlu ne kadar hata etse de sürekli bağışlıyor. Ben İsa'ya inanmadan önce babama çok saygı gösterdim. Babamı çok sevdim. Ama ben İsa'ya inandıktan sonra baba hakkında çok iyice anladım. Babam kim oluyor? Beni seven, beni bağışlayan kişi. Onun sevgisi sadece gel bir yemek yedi mi gibi sadece söylemek falan değil. Beni bağışlıyor. Benim yanlış yaptığım bir şey varsa dünya beni bağışlamaz. Ben neredeysem bağışlamaz. O yüzden azarlanıyor, eleştiri yapılıyor. Yani ama baba sürekli bağışlıyor. Tanrı kim oluyor? Beni bağışlayan kişi oluyor. Tanrı bu kadar merhametli. Bizi mahvolmamamız için bizi kurtardı. Tanrı eğer bizi bağışlamazsa biz de İblis'le birlikte cehenneme atılabilir. Bu yüzden Tanrı tarafından bağışlanan kişi olmalıyız. O yüzden ben Obedist Life'e dedim ki ben bağışlanmış kişiyim. Tanrı'nın önünde bağışlandım. Tanrı beni bağışladı. Dünyadaki herhangi bir kişi olsun beni bağışlamaz. Biz Tanrı beni bağışlamaz. Hatta iman hayatımı sürdürürken iman bizden daha çok korkunç oluyor. Ben çünkü kutsal kitabı okurken çok korktum. Çünkü eski antlaşmadaki o yasa ne kadar korkunç ki. Ama İsa'nın sözünü işitince daha çok korkunçtu. Perisler mesela, onlar eylemsel olarak günah işlemediler. Ama onların yüreğinde benin tutkusu var. O yüzden içinde ne diyor? Kadına şebetle bakarsan cinay işledin diyor. Sen nefret ediyor musun? Cinayet işledin diyor. Oysa madde 5-17'de ne diyor? Yasadaki bir nokta, bir çizgi bile hiç düşürülmeyecek, mutlaka tamamlanacak diyor. Bunu yani tamamen öğretmese o kişi de terk edilecek diyor. Bu yüzden her ne kadar perisler doğru bir yaşam yaşarsa da perisinin doğruluktan daha doğru olmazsa Tanrı'nın egemenliğine giremez diye 20. ayette söylüyor. Onlar o kadar çok gayretle yaşadılar ama yani ben kutsal kitabı okuduğum zaman çok korktum. Ben de İsa'ya inanmadan önce pistana göre yaşamaya çalıştım. Ondan sonra İsa'ya inandıktan sonra yani kutsal kitap okurak çok korktum. Mesela arkadaşlarım sohbet ediyor. Kendisi günah işledikten sonra övünüyorlar. Yani günah işledikten sonra övünüyorlar. Ama İsa'ya inandıktan sonra ben çok utandım böyle şeylerden. Kutsal kitaba bakarak, okuyarak sürekli baskı altındaydım. Mesela yolda yürürken bir kadına böyle bakarsam Rab, Rab diyerek tövbe ettim. Bütün gece dua ederek, tövbe ederek uyuyamadım. her zaman ben günahkarım diye. Ben hiç görmesem daha güzel olurdu diye düşünmüştüm. 5 yıl sonra ben gerçek ne olduğunu anladım. Diyor ki siz gerçekten özgür olun diyor. Tanrı Kain'e ne demiş? Günah işlemek istiyorsunuz. Ama günahı kontrol edin dedi. Kain günahı kontrol edemedi. Ruhu öldü çünkü. O yüzden ruhun yasasını izle diyor. Yasa korkunç değil mi? Kutsal kitabı okuduğumuz zaman yasa çok korkunç değil mi? Yani çünkü yasa yerine getirmiyorsa hemen hastalanır, ceza alır. Bu ruhun lanetliğinin bir benzetme oluyor. Gölgesi oluyor. Çok korkunç. Ama yine de kutsal yasa altında günah işlerse hepsi bağışlanabiliyor. Ama kutsal ruha küfür ederse hiç bağışlanamayacağını söylüyor. Yasadan daha korkunç olan ruhun yasası oluyor. Ama kutsal ruh bizim ruhumuzu Tanrı'ya yönlendiriyor. Ama bugünlerde insanlar kiliseye katılarak da yasadan korkarlar. Kendi bizdenden korkarlar. Ama kutsal ruhtan korkmuyorlar. Kutsal ruhun yönetiminde olmuyor. Kutsal ruh tarafından yönlendirilmiyor. Siz mesela içinizdeki iman pistanı olsun, pistan olsun. Yani onlardan korkarak bir günah işlerse ben günah işledim diye korkuyorsunuz değil mi? Ama kutsal ruhun yasasını istiyor musunuz? Kutsal ruha küfür ederse bu çağda, gelecek çağda bağışlanamazsınız diye uyardı. Oysa kiliseye katılarak da kutsal ruhun yönetiminde olmuyor. Çünkü kutsal ruhu kabul etmiyor. Bugün siz ve ben Tanrı'nın önünde sevgi aldı. Bu ne demek oluyor? Bağışlandık. Oysa Tanrı İsa Mesih'i gönderdi. İsa Mesih'i göndererek İsa ne yaptı? Günahımızı, hatalarımızı tek başına üstlendi. Hepsi üstlendi. Bizim yerimizde çamıta lanetlendi. Ve bizi kurtardı, bizi yaşattı. Sen bunu anma için kanımı iç dedi. Kanın dökülmesi olmadan bağışlanma yok diyor. Kanımı iç. Bağışlanma. Sen kanımı içmezsen bağışlanamazsınız. Kanımı içip bağışlanın diyor. Mesih bizi bağışlama için kendi bedenini lanetlemesini sağladı. Bu şekilde bizi bağışladı. Kutsal ruh bağışlamış olanları mühürlüyor. O yüzden biz Tanrı'nın sevgisini aldı ve bağışlandık. Ve Mesih'in başarısıyla bağışlandığımızı ikrar eden bütün insanları kutsal ruhla mühürlüyor. Siz kutsal ruhla mühür almanız gerekiyor. Garanti olarak kutsal ruh verdi diye 2. Korintliler 1:20'den 22'ye kadar söyledi. Biz bağışlandığımızı ikrar ettiğimiz zaman ben Tanrı tarafından bağışlandığımızı ikrar ettiğimiz zaman büyülüyor. Siz şimdi kendinizi yetiştirmiyorsunuz. Burada yetiştirmek için burada değilsiniz. Siz dünyada yaşayarak dünyada bedendeki 10 bin tane milyon tane Tanrı'ya ters olan özelliklerle yani dünyada yaşıyorsunuz. Ama biz Rab'be gelerek bağışlanıyoruz. Niçin kiliseye gelmek lazım ki bağışlanabilir? Kiliseye gelmek, kilise çünkü İsa'nın bedeni oluyor. İsa'ya gelmek, kiliseye gelmektir. Mesela ayakta kulak yok, göz yok ama düşünceme göre ayak hareket ediyor. Biz mesela kilise içindeysek onun bütün sevgisi ve lütufunu hepsi alabiliriz. Siz ve ben kilisede neyi alabilir, neyi kalanabiliriz? Bazı insan diyor ki ben kiliseye gidiyorum ama hiçbir şey yok diyor. Yani bu kişiler sadece para kazanmayı merak eder. Sadece yani piyango yaparak mesela bir şey kazanmak falan düşünüyor. Yani beden ölür mutlaka. Her ne kadar zengin olsa da mesela beden ölür. Öldükten sonra ruhu bağışlanmazsa lanet alacaktır. Bağışlanmamış ruh. Yani madde 25-41'de İblis'le birlikte o ruhlar hepsi bağışlanamadan cehennem ateşine atılacak diyor. İsa Mesih direkt söyledi bunu. Biz bağışlanmazsak mesela mahvolacağız. Ruhumuz mahvolacağız. Ruh. Yani o yüzden ben İsa'ya inandığım zaman yani ne ikrar ediyoruz? Ben günahkarım diye ikrar ediyor. Ben bağışlanması gereken günahkarım. Bu dünyada bağışlanamamış günahkarım. Yani bu dünyada günahından dolayı baskı alıyoruz ve korkudan bütün hayat boyunca lanet alarak yaşıyoruz. O yüzden bağışlanmak için Rabbin önüne diz çöküyorum. Gökteki şeyler olsun, yeryüzünde olsun, yer altındaki bütün şeyler olsun. İsa'nın adına diz çökecek. Onun adını övecek diyor. İsa'nın adı ne oluyor? Bizi bağışlayan, yani adı oluyor. Günahtan kurtuluş diyor. Günahı bağışlamak lazım ki kurtulabiliriz. O bizi günahtan kurtarmak için oğlunu gönderdi. Oğlu çamata öldü. Bu yüzden biz gerçekten ben bağışlandım diye ikrar ettiğim zaman Tanrı mühürleyecekti. Kutsal ruhun mesediş. Yani bunu kabul eden insanlar, bunu tecrübe edenlere kutsal ruh verdi diyor. Kutsal ruhu verdi diyor. Kutsal ruh gözle görünmez ama kutsal ruh içimde olduğunu yani nasıl biliyoruz? Yani beni görerek cinler titriyor ve kovuluyor. Oysa ben cini kov ve hastalara el koyarak iyileştir diyor İsa Mesih. Yani bağışlanmış kişi yani tanıklığını göstermek lazım. Cini kovmak lazım ve hastalara el koyarak iyileştirmek lazım. Müstelemek lazım. Can kurtarmak lazım. Sürekli yani ben de İsa Mesih'in kokusunu yayması lazım. Müstelleme nedir? İsa Mesih'in kokusu diyor yani Paulus. İsa Mesih'in kokusunu yaymaktır yani. Ben de sürekli ama yasa bende kaybolmadı. Sürekli yasa mesela İblis yasayı bir tuzak olarak kullanıyor ve beni bağlamaya çalışıyor. Bizdanım beni bağlamaya sürekli çalışıyor. Ben başlamazsam ben bu dünyada en lanetli kişi olabilirim. Ama ben günahkar değilim artık. Çünkü Tanrı babamı soruyor. Beni bağışlayan Tanrı'dır. Beni bağışlayan, yani kurtarıcım İsa Mesih'tir. Beni bağışlayan kişi beni mühürledi. Ben bunu kabul ediyorum. Ben mühür almış kişi olduğumu kabul ediyorum. Ve Tanrı bana garanti olarak kutsal ruhu verdi. Ve kutsal ruhla çalışıyorum. Madde 12-28'de. Ben kutsal ruhla cini kovuyorsam Tanrı egemenliği geldi diyor. Gerçekten siz Tanrı'nın sevgisini almış kişiyseniz, lütuf almış kişiyseniz, başlamış kişiyseniz öyle yapmalısınız. Ama bugünlerdeki insanlar kendisi kiliseye geliyorlar. Sadece biz günah işlememeye çalışan kişi değiliz. Günah derken Tanrı'ya karşı olan, Tanrı'yı ihmal eden bütün şey oluyor. Kötü derken insanlar eylemsel olarak günah işlerse bu kötülük oluyor. O yüzden Tanrı'yı inkar eden kişi, Tanrı beni sevdi, Tanrı'nın sevgisi nedir? Tanrı ne zaman sevdi? Bana para mı verdi, ev mi verdi? Ne zaman Tanrı beni sevdi? Ben seni bağışladım. Bağışlanamayabilirim ben. Yani gerek yok derse cehenneme gidecektir. Biz uyanık olmalıyız. Şimdi Kuzey Kore atom bomba ne kadar gelişmiş. Şimdi çok yani harika bir şekilde gelişmiş. Bir an. Yani siz savaş ne olduğunu bilmiyorsunuz ben ama savaş tecrübeliyim. Ne kadar korkunç olduğunu yani biliyor musunuz? 70 yıl geçti ama yani savaşın yarası var bende. O yüzden edebiyatta da yani onun etkisi var. O kadar çok yani şok aldım. Ama ileride atom bombaları şimdi Kuzey Kore'de şimdi araştırmakta oldu. O araştırma Japonya'da yani düşmüş atom bombadan 100 kat daha güçlüymüş. Şimdi Kuzey Kore'deki o şimdi araştırmakta olduğu o atom bomba o kadar çok güçlüdür. Yani geçmişte Japonya'da mesela yani 300 bin kişi ölmüştü. Yani ondan 100 kat daha büyük bir atom bomba oluyor. Başımıza yani gelen olaylardı. Ne zaman ne olacağını bilmiyoruz. Şimdi bugünlerde mesela insan bir uçak gelip bomba atabilir. Seo'da milyonlarca kişi ölebilir. Yani ne zaman ne olacağını bilmiyoruz. Ondan sonra tövbe edemez. Bağışlanamaz. Tövbe edemez. Tövbe derken ben günahkarım. Ben bağışlanması gereken kişiyim demek oluyor. Hep dedim. Ben günahkarım. Ben bağışlanması gereken kişiyim. Daha yüksek sesle diyelim. Ben bağışlanması gerekli kişiyim. Sizin ruhunuz bağışlanması gerekiyor. Ruhunuz yani. O yüzden ruhunuz bağışlanması gerekiyor. Tanrı tarafından bağışlanmak gerekiyor. O yüzden ben bağışlandım denen tanıklık varsa bir değişiklik olması lazım. O yüzden kutsal ruhla değişmeden yeniden doğmadan Tanrı'nın egemenliğini göremez diye Yuhanna 3:5'ten beri yani anlatıyor. Ben bağışlanmış kişiysem kutsal ruh bunu ikrar ederken mühürlüyor. O yüzden bu dünyadaki imansız insanlar herhangi bir kişi olsun gelip bağışlanın diyor ama onlar gelmiyorlar. O yüzden bağışlanamıyorlar. Kilise dışında olmak demek İsa'nın dışında olmak demektir. İsa'nın dışında olan insanlar bağışlanamaz. onlar o gün ağlayacak, yalvaracak ama yararsızdır. Nuh'un çağında sadece 8 kişi kurtuldu diyor. 1. Petrus 3. bölümde anlatıyor değil mi? 8 kişi sadece kurtuldu diyor. Bu sudan kurtulan kişi sadece 8 kişi. Su İsa Mesih'in dirilişi aracılığıyla şimdi artık sizi kurtaran belirtidir diyor. Yani baptisttir diyor. O yüzden ama yerde bor olan bütün insanlar, bütün nefirler öldüler değil mi? Yerde bor olan bütün insanı, yani onlardan kurtulan kişi sadece 8 kişiydi diyor. Bu dünyada Tanrı seviyor, merhamet gösteriyor ve başlamak için müstelledi ama insanlık şimdi yani 70 milyardan fazla ama yani gerçekten kurtulan kişi ne kadar var? Onlar kiliseye gidiyorlar ama yani başlamadılar. Başlamama belirtisi var. Yani Mesih'in kokusu yok. Siz gerçekten Mesih tarafından başlamış kişiyseniz siz de başka insanları başlamak lazım. Bir öğrenci İsa'ya soruyor. Biz başkaları başlarken ne kadar yani başlamamız lazım? 7 kez mi diyor? 70 kere 7 kez başla diyor. Yani ne kadar oluyor? 490 kere oluyor. Ben yani laf ediyorum ki ben günahkarım. Bendeki hiç güzel şey yok ama ben İsa'ya gelip bağışlandım. O yüzden İsa Mesih aracılığıyla doğru sayılan kişiyim. Akrandım ben. Akranmış kişiyim. Doğru sayılan kişiyim. Ben bağışlanmış olduğumu nasıl gösterebilirim? O yüzden siz herhangi bir kişi günah işlerse onu bağışla diyor. Bağışlayan kişi bağışlanacak diyor. Siz bağışlamazsanız olduğu gibi kalacak diyor. O yüzden biz Yakup 5. bölümde anlattığı gibi hastalar için şifa verirken günahlarını ikrar edin diyor. Yani ben günahkarım deyin demek oluyor. Bu şekilde bağışlanması gerekiyor. Ondan sonra hastalar için dua edin diyor. Doğru kişi eğer dua ederse Tanrı çalışacak diye söyledi. O yüzden biz bağışlanmış kişinin duası Rabb'e iletiliyor. Bağışlanmış kişinin duası çok güçlü ve mutlaka işitilir. Tanrı tarafından bağışlanmamış insanlar, bağışlandığını ikrar etmeyenler güç işleyemez. Yani güç işleyemez. Çünkü niçin? Kutsal Ruh mühürlemedi. Çünkü mühürlenmemiş kişiye kutsal ruh gelmiyor. 1. Korintiler 12-17'de kutsal ruh herkesin yararı için geldi diyor. O yüzden biz müsteliyoruz. Hastalar için dua edin diyor. Siz onların günahını bağışlarsa bağışlanacak diyor. Yani onlar siz onların hastalıkları iyileştirmek istiyorsanız iyileşecek diyor. Tövbe etmemesi lazım ki yani iyileşecek. O yüzden her neyse siz sadece dua edin. Hastalık iyileşsin, iyileşmesin. Dua etsin onlar için. Eğer tövbe ederse iyileşecektir. Tövbe etmese iyileşmeyecektir. Ama sen yapın diyor. Sürekli yapın diyor. Bağışlayın diyor. Ben 70 kere 7 kez değil kez olsun ben yani bağışlamaya çalışıyorum. Başka insanlar benim ne kadar günahkar olduğunu biliyor. Belki diyecek ki şu kişi günahkar niçin yani böyle pas veriyor diyebilir. Ama ben Tanrı beni akradı. Tanrı beni doğru sayıyor. Bu insan insanlar yani böyle saymıyor diyor. Tanrı sayıyor diyor. Niçin? Çünkü ben İsa'ya inandığım için. O beni bağışladığına inandığım için ben doğru sayılan kişiyim. Aklanmış kişiyim. Ben senin sözünü işitirsem pistanım rahatsız olacak. Ben de cehenneme gidebilirim. Ben senin sözünü işitmeyeceğim. Ben sadece Rabbin adına inanıyorum. Ben Rabbin adına inanıyorum. Rabbin adı nedir? Kendi halkını günahtan kurtarır anlamına geliyor. Biz bağışlanmış kişiyiz. Bağışlanmış kişiyiz. Siz bağışlandıysanız bağışlamanız lazım. Siz onun kokusunu yaymanız lazım. Mesih'in kokusunu yaymanız lazım. Bağışlayın. Hep birlikte diyelim. Ruhum, canım, bağışlayalım. Bağışlayalım. Siz gerçekten siz Tanrı sizi bağışladığını ikrar edersiniz. Kutsal Ruh bunu mühürleyecektir. Mühür alanlar içinde Kutsal Ruh vardı. Kutsal Ruh içinde varsa Kutsal Ruh kendisini gösterecek. O yüzden güçlü olacaktır. Güç işleyecekler. Ama siz eğer gerçekten bağışlamıyorsanız, siz bağışlamadığınız için böyle. Ben başka pastorlar, başka pastorlarla, başka insanlarla ne farkı var biliyor musunuz? Benim yardım pastorlarımda kilise elemanlar mesela bir yanlış yaparsa sen gelmeyin, kiliseye gelmeyin falan diyor. Yani bizim pastorlarımdan bazı insanlar böylemiş. Ben başka pastorlarla farklıyım. Çünkü ben adım Şimon oluyor. Şimon derken başka insanların günaha bakmıyorum. Ben bağışlanmam için, ben Tanrı tarafından bağışlanmam için, doğru kişinin kokusunu yaymak için, imanla doğru saymış olan benim kokumu yaymak için ben başka insanların günaha bakmıyorum. Bu yani fark oluyor. Bizim kilise elemanlarından hiçbir insan benim tarafından suçlamıyor. İsa Mesih mesela cina ederek yakalanan kadına ne demiş? Seni suçlayan kişi var mı? Seni yargılayan kişi var mı? Diyor. Günah olmayan kişi taş attın, taşlayın deyince hepsi kayboldu. Yani kimse yargılamadı. O yüzden ben de yargılamıyorum. Sen rahatça gidin demiş. Mesih inananların gücü nedir? Bağışlamaktır. Niçin? Yani ailede çekişme var değil mi? Biliyor musunuz? Başlamadığı için. Ben potrapçıya gittim. Orada evlilik potraplar var. Çok var. Bu kadar çok var. Bunu niçin almadılar? Çünkü ilk gününde ayrılmışlar. Çünkü ilk gününde erkekler diyorlar ki, kocası diyorlar ki, ben seninle şimdi evlendim diyor. Şimdi iyice severek yaşamak lazım. Sır olmaması gerekiyor ben. Ben bekarken yani 3 ya da 4 tane yani sevgilim vardı falan diyor. Ondan sonra bu kadın da yani çok kızmış. Kadın da dürüstçe kendi durumunu anlatıyor. Ben de evlenmeden önce erkekler vardı demiş. Ondan sonra o gün boşanıyor. Tanrı'nın da sırrı var. Ey kardeşler, bu yanlış. Yani ben Batı insanları seviyorum. Batı insanlar Kore Savaşı'na geldikten sonra pühüşlerle birlikte evlendiler ve yani çok iyice yaşıyorlar. Geçmişi sormuyorlar. Geçmiş hakkında sormuyor. Koreliler ama yani boşandıktan sonra başka biriyle evlenince koşup gidip öldürüyor mesela. Yani evlenirken ne kadar yani mutlu değil mi? Ama hiç kocasını bağışlamıyor. O yüzden çocuklara diyorlar, diyor ki sen de baban gibi mi olmak istiyorsun diye. Çocukların önünde sürekli yani kocasını utandırıyor. Azarlıyor, eleştiri yapıyor. Başka insanlarla görüşünce merhaba ha ha ha diye gülüyor. Kocasına ama niçin şimdi geliyorsun diye kızıyor. Yani hiç başaramıyor. Ve kocası karısını başaramıyor. Aptal diyor. Bazen hata yapabilir ama ne olmuş aptal diyorlar. O yüzden çekişme oluyor. Sürekli bağışlamalı. Sürekli bağışlamak gerekiyor. Bağışlamak gerekiyor. Bağışlanması lazım ki esenlikli oluyor ailede. Yani bu yoksa bütün aile kırılacaktır. O yüzden böyle olay olmayacaktır ama sonra ölüp tekrar yaşarsam kocanla tekrar evlenecek misiniz diye sorunca hayır ben yapmayacağım diyorlar. Yani hiç başaramıyor. Ve anne babalar çocuğunu başaramıyor. Çocuklar anne babaları başaramıyor. O yüzden anne babaları başaramadığı için ayrılanlar ne kadar çok var. Yani kardeşlerini başaramıyor. Ve günümüzde kilisede iyice hayat sürdürenler de niçin ayrılıyorlar biliyor musunuz? Başaramadığı için. Kiliseye ümitle geliyorlar. Ondan sonra insanlara bakıyorlar. Gözle görünmeyen Tanrı'ya bakmaya çalışmıyorlar. İnsanlara bakıyor. Pastorlara bakarak ayrılıyor. İhtiyarlara bakarak ayrılıyor. Kilise içilere bakarak ayrılıyorlar. O yüzden ayrıldıktan sonra kiliseye gelmiyorlar. Çünkü başaramadığı için. O zaman kendi canları sadece mahvolur. Kendi canları sadece lanetlenir. Biz niçin Rabbin sofrasını yapıyoruz her hafta niçin? Senin için. Günahını ben üstlendim diyor. Günahını sormayacağım. Hepsi bağışlayacağım. Senin için feda ettim. Yani bunu anın diyor. Siz bu şekilde bağışlandığınızı anın diyor. Rabbin sofrası yapan bir kişi başka insanları bağışlamasın. Ne olacak? Pastor da mesela başka insanları bağışlamazsa pastorluk yapmamalı. Sürekli bağışlamak gerekiyor. Ama dünyadaki toplumdaki yasasını çiğnediklerini bağışlayın demiyorum. Kaysar Sezar'ın ki Sezar olsun diyor. Yani Rabbin ki Rabbin olsun diyor. Rabbin duasında ne diyor? Bana günah işlediği kişileri bağışladığım gibi beni bağışla diyor. Günahımı bağışla diyor. Şimdi bizim okuduğumuz kitap yani ayet ne diyor? Sen başka insanları bağışlamazsan ben de bağışlanamayacaksın diyor. Sen başka insanları bağışlayamıyorsanız sen de bağışlanamazsınız. O yüzden herhangi bir kişi olsun bağışlarsanız o da bağışlanacak diyor. Ne diyor? Kutsal ruhu alın. Herhangi bir kişi olsun bağışlanırsın. Bağışlanacaksınız diyor. Kutsal ruhun gelmesi lazım. Bağışlayın. Canım bağışlayalım diyelim. Canım bağışlayalım. Canım bağışlayalım. Bağışlamak gerekiyor. Sizin aileniz birbirini bağışlayın. Biraz eksiklik olabilir, biraz zayıf olabilir ama kocasını bağışlasın. Biraz yani hoşunun etmediği bir şey varsa da karısını bağışlasın. Herkesi bağışlayalım. Yani aileniz bağışlayalım. Kiliseyi bağışlamak gerek. Bağışlayalım. Lütfen bizim kilise elemanlar, ruhsal bir şekilde yaşaması gerekiyor. Mesih'in kokusunu yayması gerekiyor. Tanrı bizi sevdi, mahvolmamamız için günahımızı üstlendi ve Rabbe gelen bütün insanları bağışladı. Biz de bağışlamamız lazım. Bazı insan şöyle diyor: pastorum, tövbe, şu kişi İsa'ya inanmadan önce çok günah işledi. Ben hepsi biliyorum. Yani çok günah işledi bu adam. Nasıl ama şimdi gelir gelmez kutsal ruhu ardı diyor. Kutsal ruhu ardım diyor yani. Evet. Yani bugün siz İsa Mesih'e geldiğinde günahtan bağışlandığımı ikrar edersen Tanrı bunu müşürleyecek ve garanti olarak kutsal ruhu verecek ve kutsal ruhun yönetiminde olacaksınız. Hep birlikte kalkalım.